Ayrım 25.
Alman seçimleri ve Bebel'in son konuşması üzerinde çekiştiler ve yerel politika üzerinde Sendikal İşçi Partisi yönetimindeki son planlar ve skandallar ve liman işçileri grevini hazırlamak için çektikleri teller üzerinde karar kıldılar. Olayların iç yüzü üzerine sahip oldukları bilgiler Martin'i çok etkiledi. Gazetelerde hiçbir zaman yazılmamış şeyleri biliyorlardı. O kız Mary, Martin'in tanımış olduğu birkaç kadının hiçbirinde karşılaşmamış olduğu bir bilgiyi sergileyerek tartışmaya katıldı ve Martin'i şaşırttı. Martin'le birlikte Swinburne ve Rosette üzerine konuştular. Daha sonra kız, Martin'in bilgilerinin derinliğinin ötesinde Fransız edebiyatının yan sokaklarında ona yol gösterdi. Kız Maeterlinck'i savunduğu zaman Martin, Güneş'in utancındaki dikkatle düşünülüp ortaya konulmuş olan tezlerini harekete getirerek intikamını aldı. Brissenden kırmızı bayrağı salladığı zaman diğer birçok adam da konuya girmiş ve hava tütün dumanıyla ağırlaşmıştı. Baltan için işte burada taze et Christ dedi Brissenden. Herbert Spencer'ı bir aşığın ateşiyle seven gül beyaz bir genç. Ondan bir heykelci yapabilirsen. Norton tatlı, kız gibi bir gülücükle yeterince korunacağını söyleyecek biçimde Martin'e sempatiyle bakarken Christ canlanmış ve madensel manyetik bir şey gibi alevlenmiş görünüyordu. Christ doğrudan Martin'e konuşmaya başladı ama Norton adım adım o ve Christ kişisel bir savaşa kapılıp gidene kadar araya girdi. Martin seve seve dinledi, gözlerini ovuşturabildi. Böyle bir şeyin olabilmesi hele marketin güneyindeki işçi gettosunda olanaksızdı. Bu adamların içinde kitaplar yaşıyordu. Ateşle ve zevkle konuşuyorlar. Martin'in başkalarını içkinin ve öfkenin harekete getirdiğini görmüş olduğu gibi onları entelektüel uyarılar harekete getiriyordu. Martin'in burada duydukları artık Kant ve Spencer gibi yarı mitleşmiş, yarı tanrıların yazdığı basılı sözcüklerin kuru felsefesi değildi. Bu yaşayan sıcacık, kanlı canlı felsefeydi. Görünümünün ta kendisi heyecanla dokunana kadar bu iki adam da yeniden hayat bulan felsefeydi. Zaman zaman diğerleri katıldı ve tüm tartışmayı dikkatli, uyanık yüzlerle ve sigaraları ellerinde sönerek izlediler. İdealizm, Martin'i hiçbir zaman çekmemişti ama şimdi onun Norton'un ellerinde ulaştığı sunuluş, bir gizin ortaya konuluşuydu. Onun Norton'un zekasını ortaya koyan mantıksal akla uygunluğu, Norton'u metafizikçi diye küçümseyen ve karşılığında onun tarafından metafizikçi diye küçümsenen Christ ve Hamilton'ın gözünden kaçmış gibiydi. Fenomen ve postülat sözcükleri ileri geri savruldu. Onlar Norton'u bilinci bilincin kendisiyle açıklamaya çalışmakla suçladılar. O onları olaylardan hareket ederek teoriye gideceklerini, sözcüklerden hareket ederek usavurmayla teoriye gitmeye ve kelime oyunları yapmakla suçladı. Onlar bunun karşısında dona kaldılar. Onların düşünce modelinin ana ilkesi olaylardan hareket etmek ve olaylara isim vermekti. Norton, Kant'ın karmaşalarında dolaşmaya başladığı zaman Christ ona tüm iyi küçük Alman filozoflarının öldükleri zaman Oxford'a gittiklerini hatırlattı. Biraz sonra Norton, onlara Hamilton'ın pintilik yasasını hatırlattı. Onlar hemen kendilerinin her düşünce süresinde onun uygulamasının olduğunu ileri sürdüler. Ve Martin, dizlerini kucaklamış olarak coşkuyla tüm bunlara dalmıştı. Ama Norton Spencer'cı değildi. Ve kendisi de iki karşıta gibi Martin'le konuşarak onun felsefi inancını kendisininkinden yana kazanmaya uğraşıyordu. Biliyorsun Berkeley hiçbir zaman cevaplanamamıştır dedi doğrudan Martin'e bakarak. Herbert Spencer bunu yapmaya en çok yaklaşandır ki o da çok yakın değildir. Spencer'ın en güçlü izleyicileri bile daha ileri gidemeyeceklerdir. Geçen gün Sullivan'ın bir denemesini okuyordum ve Sullivan'ın söyleyebildiği en ileri şey Herbert Spencer'ın Berkeley'i cevaplamayı neredeyse başarmış olduğuydu. Hume'un ne dediğini biliyor musun diye sordu Hamilton. Norton başıyla onayladı. Hamilton diğerleri için gene de söyledi. Hume der ki Berkeley'in tartışmaları inandırıcı değildir ve cevap kabul etmez. Onun Hume'un kafasında oldu cevap ve Hume'un kafası sizinkilerin aynıdır. Şu farkla ki o Berkeley'in cevaplanmadığını kabul edecek kadar akıllıdır. Norton duyarlıydı ve kolay heyecanlanabilirdi. Gene de Christ ve Hamilton bir çift acımasız yaban gibi saldırmak için onun zayıf yanlarını ararken kendini hiç kaybetmedi. Gece ilerlerken tekrarlanan metafizikçilik suçlamaları altında Norton can acısıyla ayağa fırlamamak için sandalyesini kavrayarak gri gözleri ateş saçarak ve kız gibi yüzü sertleşerek onların mevzilerine kararlılıkla bir saldırı yaptı. Pekala siz hekelciler, ben bir ilkel büyücü hekim gibi düşünüyor olabilirim ama tanrı aşkına siz nasıl uslanmıyorsunuz? Girmeye hiç hakkı olmadığı her yere sokuşturduğunuz o pozitif biliminizle siz bilim dışı dogmacılar sizin üzerinde durabileceğiniz hiçbir şey yok. Materyalist tekçilik okulunun ortaya çıkmasından çok önce onun üzerine oturacağı zemin temel kurulamayacak biçimde altından çekilip alınmıştır. Locke esaslı adamdı. John Locke, 200 yıl önce insan anlayışı üzerinde denemesinde doğuştan gelen fikirlerin var olmadığını kanıtladı. İşin en ilginci de bu tam sizin ileri sürdüğünüz şeydir. Siz bu gece tekrar tekrar doğuştan gelen fikirlerin var olmadığını ileri sürdünüz. Ve bu ne demektir? Bu demektir ki mutlak gerçeği hiçbir zaman bilemezsiniz. Doğduğunuz zaman beyinleriniz boştur. Görünümler ve fenomenler bunların tümü kafanızın beş duyunuz aracılığıyla alabileceği algılardır. O zaman doğduğunuzda kafanızda olmayan postülatın kafanıza girebilmesi için bir yol yoktur. Ben bunu kabul etmem diyerek sözünü kesmeye girişti Kreis. Ben tamamlayana kadar bekle, Norton bağırdı. Sen yalnızca şu ya da bu yolla duyularına çarpan madde ve güçlerin etki ve karşı etkilerini bilebilirsin. Görüyorsunuz, kanıtlayabilmek hatırına maddenin varlığını kabul etmiş görünüyorum. Ve şimdi yapmak üzere olduğum şey sizi kendi kanıtlarınızla yok etmek. Siz ikiniz felsefi bir soyutlamayı kavramak konusunda doğuştan yeteneksiz olduğunuz için bunu başka yolla yapamam. Ve şimdi kendi pozitif biliminize göre siz maddeyi nasıl biliyorsunuz? Onu yalnızca fenomenler ile belirişleri ile bilirsiniz. Yalnızca onun değişmelerini ya da bu değişmelerin sizin bilincinizde neden olduğu değişiklikleri fark edersiniz. Pozitif bilim yalnızca fenomenlerle uğraşır. Siz hala ontolojist olmak ve postülatlarla uğraşmak için çabalayacak kadar budalasınız. Halbuki pozitif bilimin kendi tanımlamasına göre bilim yalnızca görünümlerle uğraşır. Bilinin söylemiş olduğu gibi fenomenler bilgisi fenomenlerin ötesine geçemez. Kant'ı yatsısanız bile Berkeley'i cevaplayamazsınız ve hala bilimin Tanrı'nın yokluğunu konumuza daha ilgili olarak maddenin varlığını kanıtladığını iddia ettiğiniz zaman zorunlu olarak Berkeley'in yanlışlığını varsayacaksınız. Biliyorsunuz ben maddenin varlığını yalnızca sizin anlayışınıza göre anlaşılabilir olmak için kabul ettim. Eğer hoşunuza gidecekse pozitif bilimci olun ama pozitif bilimde ontolojinin yeri yoktur. Onu rahat bırakın. Spencer agnostikliğinde haklıydı ama Spencer eğer... Ama Auckland'da son feribota yetişmenin zamanıydı ve Brissenden ile Martin Norton'la hala konuşurken ve Kreis ile Hamilton'ı o bitirir bitirmez üzerine atılmaya hazır bir çift köpek gibi bekler durumda bırakıp dışarı süzüldüler. ''Bana harikalar ülkesinden bir görünüm gösterdin.'' dedi Martin feribotta. ''Böyle insanlarla karşılaşmak yaşımı değerli yapıyor. Beynim tümüyle kamçılandı. Eskiden hiçbir zaman idealizme değer vermedim. Gene de onu kabul etmem. Biliyorum ki ben her zaman bir gerçekçi olacağım. Sanırım ben böyle yapılmışım. Ama Kreis ve Hamilton'a bir cevap vermeyi isterdim. Ve sanırım Norton için de söyleyecek birkaç sözüm olurdu. Orada Spencer'ın herhangi bir biçimde zedelendiğini görmedim. Sirke ilk kez giden bir çocuk kadar heyecanlıyım. Görüyorum ki biraz daha okumalıyım. Selby'yi iyice kavrayacağım. Spencer'ın dili uzatılamaz olduğunu düşünüyorum hala ve gelecek sefere ben kendim tartışmaya katılacağım. Ama Brissenden acıyla soluyarak uyuyakalmıştı. Cenisi bir atkıya gömülüydü ve çökük göğsüne yaslanmıştı. Gövdesi uzun paltosuna sıralıydı ve pervanelerin titreşimiyle sarsılıyordu. 37. Ertesi sabah Martin Eden'ın ilk yaptığı iş Brissenden'ın hem öğüdüne hem de buyruğuna aykırıydı. Güneş'in utancı paketlendi ve de Akropolis'e yollandı. Martin onun için dergilerde bir yayın olanağı bulabileceğine inanıyordu ve hissediyordu ki dergiler tarafından tanınmak onu yayın evlerine salık verecekti. Aynı biçimde efemeride de paketleyip bir dergiye postaladı. Brissenden'ın dergilere karşı olan kesin bir saplantı halindeki ön yargılarına karşın Martin bu büyük şiirin yayınlanması gerektiğine karar vermişti. Yine de bunu onun izni olmadan yapmaya niyetli değildi. Martin'in planı onu iyi dergilerden birine kabul ettirmek ve böylece silahlanmış olarak onayı için Brissenden'le tekrar görüşmekti. Martin o sabah birkaç hafta önce tasarladığı ve o zamandan beri yaratılmak için ısrarlı haykırışlarıyla onu rahatsız eden bir öyküye başladı. Anlaşılıyordu ki o gerçek dünyada, gerçek koşullar altında, gerçek karakterleriyle ele alan canlı bir deniz öyküsü, bir 20. asır serüvenli aşk masalı olacaktı. Ama öykünün akıp gidişi altında başka bir şey vardı. Öyle bir şey ki yüzeysel okuyucu hiçbir zaman bunu sezemeyecek ve bu diğer yandan böyle bir okuyucu için ilgi ve zevki hiçbir zaman azaltmayacaktı. Martin'i yazmaya zorlayan yalnızca öykünün konusu değil, asıl buydu. Aslında her zaman konulara ona öneren o büyük evrensel güdüydü. Böyle bir evrensel motif bulduktan sonra o evrensel şeyi içinde ve onunla söyleyeceği belirli bir yer, belirli bir zaman ve belirli kişiler arardı. Gecikmiş, onun için seçmiş olduğu başlıktı ve uzunluğunun 6000 sözcükten çok olmayacağına inanıyordu. Bu onun olağanüstü üretim gücü için önemsiz bir şeydi. İlk gün onu araçlarındaki ustalığının bilinçli zevkiyle ele aldı. Artık kullandığı araçların keskin, kesici kenarının kayarak yapıtı bozması korkusuyla kaygılanmıyordu. O uzun aylar boyu yapmış olduğu yoğun uygulama ve çalışmalar ödülünü getirmişti. O şimdi kendini bilinçlendirdiği şeyin daha büyük aşamalarını güvenle adayabilirdi. Ve o birbirini izleyen saatler boyu çalışırken şimdiye dek hiç olmadığı biçimde yaşamı ve yaşamın konularına güvenliği ve kozmik bir kavrayışla ele aldığını fark etti. Gecikmiş belirli karakterleri ve belirli olayları gerçek olacak bir öykü anlatacaktı ama o aynı zamanda her denizde ve her zaman tüm yaşamda gerçek olacak büyük yaşamsal şeyler de anlatacaktı. Bundan emindi. Herbert Spencer'ın sayesinde diye düşündü. Bir an için masadan geriye yaslanarak. Evet, Herbert Spencer ve Spencer'ın eline vermiş olduğu yaşamın ana anahtarı evrim sayesinde. Yazdıklarının büyük şeyler olduğunun bilincindeydi. Bu gidecek, bu gidecek. Sürekli olarak kulaklarından gitmeyen nakarat buydu. Kuşkusuz bu gidecekti. Sonunda dergilerin üzerine atılacakları şeyi meydana getiriyordu. Bütün öykü karşısında şimşek parıltıları ile çözüldü. O bundan defterine bir paragraf yazmaya yetecek kadar koparıp aldı. Bu gecikmişin son paragrafı olacaktı ama tüm öykü beyninde şimdiden öylesine bütünüyle düzenlenmişti ki sonuna gelmeden haftalar önce sonun kendisini yazabiliyordu. Öyküyü henüz yazılmamış olarak deniz öyküleri yazarlarının öyküleriyle kıyasladı ve bunun onlardan ölçülemez biçimde üstün olduğunu hissetti. Ona ulaşılabilecek yalnızca bir kişi var diye yüksek sesle mırıldandı. Ve o bir Conrad'tır. Bu onu bile yerinde doğrultup benim elimi sıktırmalı ve bravo Martin oğlum dedirtmeli. Morse'larda akşam yemeği yiyeceğini son anda hatırlayarak bütün gün uğraştı. Brissenden'in sayesinde siyah elbisesi rehinden kurtulmuştu ve Martin yeniden akşam yemeği çağrılarına uygun durumdaydı. Kent merkezinde kütüphaneye koşup Sullivan'ın kitaplarını aramaya yetecek kadar durdu. Kütüphaneden hayat çemberini aldı ve otobüste Spencer üzerine Norton'un sözünü etmiş olduğu bu denemeyi okudu. Okurken Martin öfkelendi. Yüzü kızardı, çeneleri kasıldı ve yumrukları bilinçsizce sıkıp gevşedi ve sonra sanki ondan hayatı sıkıp akıttığı nefret edilecek bir şeyi kavrarmışçasına yumrukları yeniden sıkıldı. Otobüsten inince kaldırımda gazaba gelmiş bir insanın yürüyüşüyle yürüdü ve Morse'ların zilini onu durumunun bilincine vardıran böyle bir hırçınlıkla çaldı. Böylece kendi durumuna gülümseyerek yatıştı. Ama çok geçmeden üzerine çöken daha büyük bir yıkıntı içine girdi. Esinenin kanatlarıyla gün boyu yükselmiş olduğu yüksekliklerden aşağı düştü. Burjuva, tüccar yatağı Brissenden'ın küçümseyici nitelemeleri kafasında tekrarlandı. Ama bundan ne çıkar diye öfkeyle sordu. O Ruth'la eğleniyordu, onun ailesiyle değil. Ona öyle geldi ki Ruth'u şimdiye dek hiç daha güzel, daha kutsal, daha göksel ve aynı zamanda daha sağlıklı görmemişti. Yanaklarında renk vardı ve gözleri Martin'in içlerinde ölümsüzlüğü ilk okumuş olduğu o günler tekrar tekrar Martin'i kendilerine çekti. Martin son sıralarda ölümsüzlüğü unutmuştu ve bilimsel okumalarının yönü ondan uzak olmuştu. Ama burada Ruth'un gözlerinde tüm sözlü kanıtları aşan sözsüz bir kanıt okudu. Onun karşısında tüm tartışmaların silinip gittiğini Martin Ruth'un gözlerinde gördü. Çünkü orada aşkı gördü ve kendi gözlerinde de aşk vardı ve aşka verilebilecek bir cevap yoktu. Bu onun tutkulu öğretisiydi. İçeriye akşam yemeğine girmeden önce onun olduğu yarım saat Martin'i çok fazla mutlu ve yaşamdan doygun olarak bıraktı. Yine de masada zorlu bir günün sonundaki tükenmişlik ve kaçınılmaz reaksiyon onu kavradı. Martin gözlerinin yorgun ve kendisinin rahatsız edici olduğunun farkındaydı. Şimdi küçümsediği ve sık sık sıkıldığı bu sofrada yüksek kültür ve arınmışlık atmosferi olduğunu düşlediği ortam içinde uygar insanlarla ilk kez birlikte yemek yemiş olduğunu hatırladı. Çok zaman önceki o çekingen, yaban, kuruntu acılarıyla her gözeneğinden ter fışkıran, yemek araçlarının sersemletici önemsiz ayrıntılarıyla kafası karışmış, bir uşağın canavarlıklarıyla işkence çeken, kendisinin o etkileyici görünümü ve sonunda sahip olmadığı hiçbir cilayı ve bilgiyi taklit etmemeye, samimiyetle kendisi olmaya karar verişi bir an için gözlerinin önüne geldi. Ani bir deniz kazası olasılığının panikli düşüncesiyle can yeleklerinin yerini belirlemeye çalışan bir yolcunun tavrıyla Martin emin olmak için Ruth'a baktı. Neyse o kadarı kalmıştı. Aşk ve Ruth. Geriye kalanların tümü kitapların sınavında başarısız olmuştu. Ama aşk ve Ruth sınavı başarmıştı. Martin onlar için biyolojik bir açıklamada bulundu. Aşk yaşamın en yüceltilmiş anlatımıydı. Doğa her normal adamı olduğu gibi Martin'i de aşk amacıyla şekillendirmişti. Bu görev için doğa ona 1 milyon yüzyıl harcamıştı ve Martin onun yapabildiklerinin en iyisiydi. Doğa aşkı onun içindeki en güçlü şeyi yapmıştı. Verdiği diş gücüyle onun gücünü %10.000 arttırmıştı ve onu ileriye efemeritlerin içine heyecan duyup erimek ve çiftleşmek için yollamıştı. Martin'in eli masanın altından yanındaki Ruth'un elini aradı ve karşılıklı ılık bir dokunma oldu. Ruth hızla bir an için ona baktı ve gözleri parıltılı ve süzgündü. Onu kaplayan heyecan içinde Martin'inkiler de öyleydi. Ruth'un gözlerindeki parıltılı ve süzgünlüğün kendi gözlerinde gördüğü ile ne kadar arttığını Martin bilemezdi. Masada çaprazlamasına Martin'in karşısında Mr. Morse'un sağında yerel üst mahkeme yargıcı Yargıç Blount oturuyordu. Martin onunla birçok kez karşılaşmış ve onu sevmeyi başaramamıştı. O ve Ruth'un babası işçi sendikalarının politikalarını, yerel durumu ve sosyalizmi tartışıyorlardı. Mr. Morse bu son konuda Martin'i kızdırmak istiyordu. Sonunda Yargıç Blount masanın ötesinden sevecen ve babaca bir acımayla baktı. Martin kendi kendine gülümsedi. Büyüyüp bundan vazgeçersin delikanlı dedi yatıştırıcı bir biçimde. Bu gibi gençlik terslikleri için en iyi iyileştirici zamandır. Mr. Morse'a döndü. Böyle durumlarda tartışmanın yararına inanmıyorum. Bu hastayı inatçı yapar. Bu Bu gerçek diye onayladı öteki ciddiyetle. Ama zaman zaman hastayı kendi durumu hakkında uyarmak iyidir. Martin neşeyle güldü ama bu bir çaba harcayarak oldu. O gün fazlasıyla uzun, günün çabaları fazlasıyla yoğun olmuştu ve o tepkinin acılarını derinden duyuyordu. Kuşkusuz siz ikiniz iyi doktorlarsınız dedi. Ama bir hastanın görüşüne azıcık aldırırsanız bırakın da sizin kötü tanıcılar olduğunuzu söylesin. Gerçekten siz ikiniz bende bulduğunuzu düşündüğünüz hastalığı çekiyorsunuz. Bana gelince benim bağışıklığım var. Damarlarınızda yere oluşmuş olarak dolaşan o sosyalist felsefe bana dokunmadan geçti. Akıllı, akıllı diye mırıldandı yargıç. Durumları tersine çevirmek tartışmada mükemmel bir hiledir. Sizin ağzınızdan Martin'in gözleri kıvılcımlanıyordu ama kendisine kontrolünü korudu. Bırakın yargıç sizin seçim konuşmalarınızı duydum. Henidikal bir süreçle yeri gelmişken söyleyeyim. Henidikal kimsenin anlamadığı benim gözde bir sözcüğümdür. Henidikal bir süreçle siz kendinizi yarışmacı sisteme ve güçlünün yaşamasına inandığınıza inandırmışsınız. Ve aynı zamanda bütün gücünüzle güçlüyü güçten yoksun bırakmak için her çeşit önlemi onaylıyorsunuz. Bak delikanlım. Hatırlayın, sizin seçim konuşmalarınızı duydum diye uyardı Martin. Devletler arası ticari düzenlemeler üzerindeki demiryolu şirketi ve Standard Oil üzerindeki ormanların korunması üzerindeki bin bir sınırlayıcı önlem üzerindeki sosyalistçe olmaktan başka bir şey olmayan tutumunuz kayıtlardadır. O insansız güç uygulamalarının düzenlenmesine inanmadığınızı mı söylemek istiyorsunuz? Konu o değil. Ben demek istiyorum ki siz kötü bir tanıcısınız. Size demek istiyorum ki ben sosyalizmin mikrobuna tutulmamışım. Size demek istiyorum ki aynı mikrobun güçsüz düşürücü yıkımını çeken sizsin. Bana gelince ben sosyalizmin müzmin bir karşıtıyım. Aynen sizin sahte sosyalizmden başka bir şey olmayan, sözlükte yeri olmayan sözcüklerle giydirilip olduğundan farklı gösterilen garip demokrasinizin müzmin bir karşıtı olduğum gibi. Ben bir rekreasyonerim. Öyle tam bir reaksiyoner ki toplum örgütlenme örtülü yalanı içinde yaşayan ve görüşü örtüyü delip geçecek kadar keskin olmayan sizler için benim pozisyonum anlaşılamaz. Güçlünün yaşaması ve gücün egemen olmasına ben inanıyorum. Siz ise kendinize buna inandığınıza inandırıyorsunuz. İşte fark burada. Ben azıcık daha gençken aynı şeye inanırdım. Görüyorsunuz, sizinkiler ve sizin fikirleriniz beni etkilemişti. Ama tüccarlar ve alıp satıcılar en iyi olasılıkla ödlek yöneticiler olabilirler. Onlar bütün zamanlarını para kazanma çukurunda homurdanıp eşinerek geçirirler ve ben eğer böyle söylemem hoşunuza gidecekse geriye aristokrasiye savruldum. Ben bu odadaki tek bireyciyim. Ben hiçbir şeyi devletten beklemem. Devleti kendi çürümüş yararsızlığından kurtarmak için ben yalnızca güçlü adama, at sırtındaki adama bakarım. Nietzsche haklıydı. Nietzsche'nin kim olduğunu size anlatmak için zaman harcamayacağım ama o haklıydı. Dünya güçlülerindir. O güçlüler ki aynı zamanda soyludur. Ticaret ve değiş tokuşun domuz çukurunda yuvarlanmaz. Dünya gerçekten soylu kişilere, o muhteşem sarışın hayvanlara, uzlaşmacı olmayanlara, evet diyenlere aittir. Ve onlar sizi yutacaklar. Sizi, kendini bireyci sanan ve sosyalizmden korkan sosyalistleri yutacaklar. Zayıfa ve alçaya ait olan o sizin köle ahlakınız hiçbir zaman sizi kurtaramayacaktır. Ah bütün bunlar sizin için anlaşılamaz şeyler biliyorum ve artık bu konuyla sizi rahatsız etmeyeceğim. Yalnız bir şeyi hatırlayın. Oakland'da yarım düzine bireyci yoktur ve Martin Eden onlardan biridir. Martin tartışmayı bitirdiğini belli ederek Ruth'a döndü. Bugün gerginim dedi alçak sesle. Bugün istediğim sevmek, konuşmak değil. Ben ikna olmadım. Bütün sosyalistler düzenbazdır. Onlardan böyle söz etmek gerekir diyen Mr. Morse'a aldırmadı. Sizden iyi bir cumhuriyetçi yapabiliriz gene de dedi yargıç Blount. O zamandan önce at sırtındaki adam gelecek diye karşılık verdi Martin keyifle ve yeniden Ruth'a döndü. Ama Mr. Morse hoşnut değildi. Fikirlerine saygı duymadığı, doğasını anlayamadığı bu müstakbel damadının tembelliğini, makul ve meşru bir işe isteksizliğini sevmiyordu. Konuşmayı Herbert Spencer'a çevirdi. Yargıç Blount ustalıkla ona katıldı. Filozofun adının ilk anılışı ile kulakları dikleşmiş olan Martin, yargıcın ciddi ve kendini beğenmiş tavrıyla Spencer'a karşı ileri sürdüğü küçültücü eleştirileri dinledi. Mr. Morse zaman zaman Martin'e ''İşte oğlum görüyorsun'' der gibi bakıyordu. ''Geveze kargalar'' diye mırıldandı Martin alçak sesle. Ruth ve Arthur ile konuşmasını sürdürdü. Ama uzun gün ve önceki gecenin gerçek pisliği onu yormuştu ve ayrıca otobüste okurken onu öfkelendirmiş olan şey hala kafasında alev alevdi. Onun kendisini kontrol etmek için gösterdiği çabayı görerek telaşlanan Ruth ansızın sordu. Neyin var? Bilinmezden başka tanrı yoktur ve Herbert Spencer onun peygamberidir diyordu o sırada yargıç Blount. Martin ona döndü. Ucuz bir yargı dedi sakin bir biçimde. Bunu ilk kez City Hall Park'ta konuyu daha iyi biliyor olması gereken bir işçinin ağzından duydum. O zamandan bu yana bunu sık sık duyduğum ve her keresinde onun sahte iltifatı midemi bulandırdı. Kendinizden utanmalısınız. O büyük ve soylu adamın adını sizin ağzınızdan duymak bir çöplükte çiğ damlası bulmak gibi bir şey. İğrençsiniz. Bu bir yıldırım düşmesi gibi bir şeydi. Yargıç Blount ona felç olmuş gibi bir yüzle bakıyordu ve sessizlik egemendi. Mr. Morse gizli memnundu. Kızının sarsıldığını görebiliyordu. Yapmak istediği buydu. Sevmediği bu adamın doğal gaddarlığını ortaya çıkartmaktı. Ruth'un eli masanın altından Martin'in elini yalvarırcasına aradı ama onun gözü dönmüştü. Yüksek yerlerde oturanların sahte bilgiçlikleri ve sahtekarlıklarıyla onu öfkelendirdi. Bir yüksek mahkeme yargıcı, daha birkaç yıl önce böyle muhteşem kişilere çamurun içinden saygıyla bakar ve onları tanrı sayardı. Yargıç Blount kendisini toparladı ve sofrada bayanların varlığı nedeniyle olduğunu Martin'in anladığı kibar bir pozla Martin'i hitap ederek konuşmasını sürdürmeye girişti. Bu bile Martin'in öfkesini arttırdı. Şu dünyada dürüstlük hiç yoktu. Benimle Spencer'ı tartışamazsınız diye bağırdı. Spencer hakkında onun kendi ülkesinin insanlarından fazla bir şey bilmiyorsunuz. Ama bu sizin suçunuz değil. Bunu kabul ederim. Bu yalnızca günümüzün rezil cehaletinin bir görünümü. Bunun bir örneğine bu akşam gelirken rastladım. Selby'nin Spencer üzerine bir denemesini okuyordum. Onu okumalısınız. Herkes onu elde edebilir. Herhangi bir kitapçıdan satın alabilirsiniz. Ya da bir halk kütüphanesinden alabilirsiniz. Selby'nin bu konu üzerine söyledikleri ve kavradıklarıyla kıyaslandığında bu soylu adam hakkındaki cehaletinizin ve küfürlerinizin azlığından utanmanız gerekir. O yazı sizin utancınızı utandıracak bir utanç belgesidir. Yere eğitilmişlerin filozofu diyor ona. Onun soluduğu havayı soluyarak kirletmeye bile değmeyecek akademik bir filozof. Spencer'dan 10 sayfa okuduğunuzu sanmıyorum ama Spencer'dan sizin okuduğunuzdan fazla okumamış olan muhtemelen sizden daha akıllı eleştirmenler olmuştur ki bunlar bilimsel araştırma alanının tümüne ve modern düşünceye damgasını vuran, psikolojinin babası olan, bugün Fransız köylülerinin çocuklarının onun tarafından konulan prensiplere göre 3R ile eğitilmesini sağlayacak biçimde pedagojide devrim yapan bu adamın izleyicilerini açıkça onun yazılarında bir tek fikir göstermeye çağırmışlardır. Ve bu sinek gibi adamlar ekmeklerini onun fikirlerinin teknik uygulamalarından çıkarırken onun anısını sızlatıyorlar. Eğer onların beyinlerinde küçücük bir değerli şey varsa bunu ona borçludurlar. Şu kesindir ki eğer o hiç yaşamamış olsaydı onların papağan gibi bellemiş oldukları bilgilerinde doğru olan ne varsa olmayacaktı. Ve Oxford'un rektörü Fairbanks gibi bir adam bile sizden bile daha yüksekte olan bir adam Yargıç Blount dedi ki Spencer gelecek kuşaklar tarafından bir düşünürden çok bir hayalci ve bir şair olarak bir yana atılacaktır.